Ayrım 15 Kadınlar Koğuşu Kemal Tahir Sayfa 183 Tözey'in mahpushanede Murat isminde bir herife tutulduğu kerhanede o hafta yeni duyulmuş olmalı ki bütün kızlar alay olup gelmişlerdi. Bunları başgardiyan gene odasına buyur etti. Kahpeleri resmi dairesine dolduruyor diye dedikodu yapacaklarından korktuğu için, bu dedikodu zaten başlamıştı bile, ziyaret günleri her rastladığına dert yanıyor. Bunlar oynak millet, aralıkta durdurulsa mahpuslar laf atar. Bunlar da karşılığına söver, bir kargaşalık çıkar diye kurnazca uydurduğu mazereti ileri sürüyordu. İstanbullu adamcağızı daha müşkül bir vaziyette bırakmak istemediğinden artık ziyaret günleri aşağıya mecbur olmadıkça inmemekteydi. Gene manasız bulduğu bir can sıkıntısıyla yalnız başına oturuyordu ki tayıncı sefer kapıdan başını uzattı.
''Gel hele bey!''
''Hayrola,
gel ziyaretçi geldi.''
''Kim?''
''Bilmem, başgardiyan söyledi.''
''Karlar gitti mi?''
''Gitmedi.''
''Müdür aşağıda mı?''
''Yok.''
İstanbullu takunyalarını bırakıp terliklerini giydi. Nalınların merdivenlerde tıkırdayarak kıyametler koparması Tözey'in sinirine dokunuyordu. Kadıncağız hiç olmazsa çıkıncaya kadar bunları kullanmamasını rica etmişti. Dış kapıda kimseyi göremeyince nöbetçi gardiyanı Abdullah'a sordu.
''Beni kim aramış Abdullah?''
''Bilmem, belki pencerede birisi vardır.''
Belli belirsiz bir dargınlıkla sıska yüzünü asıp çenesiyle başgardiyanın odasına işaret etti. Arkadaşlar işleri acele olduğu zamanlarda başgardiyan dairesinin penceresinde dururlar, birkaç kelimeyle söyleyeceklerini söylerler, bir şey ısmarlanmışsa getirdiklerini demirlerin arasından verirlerdi. İstanbullu kapıyı açtı. O da ağzına kadar kerhane kızlarıyla dolmuştu. Tözey masanın başında pijamalı bir tiyatro müdürü gibi ciddiyetle oturuyordu. Murat'ı görünce derhal ayağa kalktı.
''Buyurun efendim.'' dedi.
''Rahatsız olmayın, birisine bakacaktım.''
Refik pencereye dayanmış içeriği seyrediyordu, ona doğru yürüdü.
''Neden içeri girmedin?''
''Dükkanda kimse yok Murat Bey. Zeytinyağı bulamadım. Yani bulamadım dersem akşama bir kilo getireceğim. Memurlar gizli satıyorlarmış.''
''Pekala.
Başka bir şey lazım mı?''
''Kopya kağıtları demiştim. Hiç olmasa bir paket. Bir pakette 500 tane varmış.''
''500 tane araştırıyorum. Beyaz kağıt olmuyor değil mi?''
''Olmaz.''
''Ben gidiyorum.''
''Güle güle. Validene selam ederim.''
''Baş üstüne, Allah'a ısmarladık bayanlar.''
İstanbullu pencereden döndü. ''Safa geldiniz hanımlar.''
''Safa bulduk.''
''Sizi rahatsız ettim, konuşuyordunuz.''
Eplemeli Ayşe tombul yüzüne rahat bir gülümseme ile daha güzel bir hale getirdi. Bu herifin tutkunluğundan istifade ederek Tözey'i soymayacağına artık kanaat getirdiği için eski düşmanlığı kalmamıştı. Şimdi pek rahat bir dostlukla birbirlerine böyle gülümsüyorlardı. Münevver de aynı emniyeti daha evvel duymuştu.
''Otursana enişte bey.'' dedi.
''Oturmayayım, işim var.''
''Bırakın işi canım, Tözey anlatıyor da beni hafakanlar boğuyor. Gece yazı, gündüz yazı, gece okumak, gündüz okumak, gözleriniz harap olur.''
İstanbullu hala ayakta duran Tözey'in boş bıraktığı koltuğa oturdu. 10 tanesini hiç tanımadığı bu 13 aşufte kadın karşısında kendi evinde bulunduğu için hiçbir sıkılganlık hissetmiyordu. Tözey'e siz de oturun dedi. Nasılsınız? Arkadaşlarınıza bizden şikayet etmiyordunuz ya.
Estağfurullah.
Tözey Münevver'le Ayşe'nin arasına sıkıştı. Şimdi baş gardiyanın portatif karyolası üzerinde ikisi şişman, ikisi tombul, tam 5 tane kadın sıralanmıştı. Bir çare yahut tayıncı seferin kanaatiyle köpoğlu karyola her kımıldanışta inceli kalınlı gıcırtılarla insafsızlığa uğradığını ilan ediyordu. İstanbullu nazik bir tebessümle kızları baştan sona kadar selamladı. Orospuluk zanaatında iktisadi üstünlüğü temin eden biricik şart güzellikti. Bu sebeple cemiyeti tabakalaştıran varlık burada güzelliğe göre sıralanmıştı. Ayşe, Tözey, Münevver ve Kıvırcık bu allı yeşilli ve 13 başlı ejderhanın kafasını teşkil ediyorlardı. Kuyrukta birisi ihtiyar, birisi tek gözlü, birisi son derece sıska ve şaşı ve elbiseleri perişan, kunduraları çoktan mahvolmuş çirkinler, tabii ki fıkaralar yer almışlardı. Malatya Genel Birleşme Evi sermayesinin üçte biri, şu anda başı hala güzel, hala renkli ve hala kibirli, vücudu ve kuyruğu fena halde yıpranmış, iğrenç ve acıklı bir illetle harap olmuş bir acayip canavara benziyordu. Bunları her hafta muayene ettikten sonra hükümet tabipliğini kart dövizitine yazdırarak dolaşmak, resmi mekteplerde 17 sene okumuş bir erkek için kolay olmasa gerekti. Tabii çarşamba akşamları da, muayene çarşamba günleridir, diğer akşamlarda da şehir kulübüne gidip vatandan, milletten, Türk ırkının üstünlüğünden, yakın ve uzak mazinin kahramanlık ve zafer hikayelerinden bahsetmek de o kadar zordu. Bazı şeyler asla alışılmamak, tabii görülmemek lazım gelirken demek bu kadar normal oluvermişlerdi. Allah birdir sözü gibi neden 72,5 değil demeye lüzum hissetmeden birçok korkunç, rezil ve namussuz işlerle ünsiyet peyda ediliyordu. İstanbullu hükümet tabibi beye karşı duyduğu öfkeyi ve iğrenmeyi besbeteriyle kendisine karşı çevirdi. Kadınlar aynı merakla yüzüne bakıyorlardı. İhtiyar hizmetçi, tek gözlü orospu, şaşı kız, sonra sırasıyla pek esmer, pek sıska mahluk ve ötekiler şu anda Tözeyan'ın bunun neresine tutulmuş diye düşünmekteydiler. İstanbullu bu sualin cevabını bulmak arzusuyla Töze'ye baktı. Bir eli Ayşe'nin dizinde sakin sakin oturuyordu. Kendisiyle iftihar ettiği belliydi. Oğluyla övünen bir genç ve cahil anayı hatırlatıyordu. Murat masanın üzerindeki cetveli eline aldı. Bunu bir yere şiddetle vurmamak için kendisini zorladı. Cetvelin üzerinde bir ay yıldızla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yazısı vardı. Mürekkep lekeleriyle kirlenmiş bir cetvel tahtası ona şimdi büyük bir muahedenin imzalı nüshasını taşıyan kabuk kadar sert ve eskimez bir vesika gibi resmi ve ciddi gelmişti. Kötü bir tenekeye yerleştirilmiş iki cam hokkanın arasında aynı işaret ve aynı yazı görünüyordu. Hükümet nizamı temin eden kuvvet demekti. O nizamın bir ucunda bu kızlar da kayıtlı bulunuyorlar, vazifelerini böylece nefes almak kadar tabii icra ediyorlardı. Murat düşüncesinin burasında Çullu'nun hacı ile azzeti ve Rum kızı kıymeti hatırladı. Mattan kurtulmuş bir satrançı sevinciyle bu işe sarıldı. ''Baksanıza Tözey Hanım, Çullu'nun hacı diye bir adam var, biliyor musunuz?''
''Biliyorum.
Onun yanında iki kadın bulunuyormuş. Galiba bu hafta sizin eve götürmüşler.''
''Evet, siz gelmeden Ayşe anlatıyordu. Karıları kerhaneye atmışlar.''
Ayşe lakırdığı arkadaşından alıverdi. Bir eliyle yanağındaki beni sanki silmek istiyor, pervasız rahat bir sesle konuşuyordu.
''Karıları polisler gece geç vakit getirdi enişte bey. Altlarında yatak yok. 24 saat karakolda polis dairesinde kalmışlar.''
Güldü ve keyiflendi. ''Açlıktan öleceklermiş. Bağ arasında orospuluk kolay değil. Adam gideceği yeri şaşırır.'' Kerhanede koynunu almak şöyle dursun, cigarana ateş istemeyeceğin serserilere bir lokma ekmek için razı olursun. Evsiz orospuluk ölümle bir. Mart ayında sokaklarda kedi yavruları olur ya, ben onlara acırım, evi yavru kedilerle doldururum.'' Gözlerini kaydırarak arkadaşlarını gösterdi. ''Bunlar bana kızarlar, ben kedi yavrularına acımam, evsiz karıları düşünürüm. Ana yok, baba yok, sürt Allah'ım sürt. Yaprak oynasa aman basıldık dersin. İnsanoğlu neden korkar? Akılsızlığından. O da kahpelik, kerhanedeki de kahpelik. Bunu gel de serseri karıyı anlat. Rezilliği çeker. İlla kerhaneye düşmeyecek. Laf arasında da ben kerhane karısı değilim diye bir övünür. Ben Hacı Abdullah'ın eline düşmeden 3 ay bağ aralarında gezdim. O zaman 13 yaşındaydım.'' Sözün burasında kulağı çınlamış gibi Hacı Abdullah içeri girdi. Kırmızı yüzü gülüyordu.
''Vay Safa geldiniz!'' diye bağırdı. ''İçeride lafa dalmışım. Kız Ayşe bana ne getirdin namussuz?''
Hacı Abdullah'ın namussuz lafı eplemeli Ayşe'nin zenatında artık tamamiyle ustalaşmış siyah gözlerine, beyaz ve kibirli tombulluğuna ve göğsündeki beşi birlikte kollarındaki bileziklerde ışıldayan zenginliğine tokat gibi çarpmıştı. Tözey'in mahpusluğundan beri gidip gelen orospulara Hacı Abdullah böyle kaba sözlerle iltifat ediyor, eski ahbaplıkları bu suretle etrafındakilere ispat etmeye çalışıyordu. Cevap alamayınca İstanbulluya döndü.
Bu eplemeli hasis olmuş beyim dedi. Bu eskiden cömertti. Her ne istersen veriverirdi. Öyle değil mi kız?
Dilinin zoruna bak. Sen hep eskilerden açıyorsun ama eski çamlar bardak oldu.
Kenarda köşede olmayan kalmıştır.
Çık da görürsün.
Çıkacağız inşallah. Haberin olsun. Ben paçalı pantolon yaptırıyorum.
Ya ne yaptıracaktın?
Ben şalvar dedim. Murat Bey olmaz dedi. İbrahim olmaz dedi. Ben de baş üstüne dedim. Bakalım başımızı derde sokuyoruz. Ben ömrümde hiç pantolon giymedim. Gördün mü? Dışarıdayken züppelerle arkadan cepli diye alay ederdik.
Aklın olmadığından edermişsin. Aklın olmadığından.
Orospuya bak. Sen eskiden aman buzo senin için ölüyorum diye ağlardın. Unuttun mu?
İşte gördün mü? Benim de aklım yokmuş.
İstanbullu Ayşe İpek Üzen bu konuşmayı değiştirmek üzere Töze'ye döndü. Size bir şey rica edecektim dedi. Araya laf girdi.
Buyurun.
Bir iltimas. Tabii siz buradasınız. Asıl Ayşe Hanım'a rica edeceğiz.
Buranın işlerini daima umursamayan ve bunu da hiç saklamayan Ayşe, Hacı Abdullah'ın laflarından kurtulmak için pek alakadar oldu.
Baş üstüne emredin.
Estağfurullah. Çullunun hacı.
Anladım. Kıymeti bana mı ısmarlıyor?
Hayır. Rum kızı için değil. Azzet için söyledi.
Doğru etmiş. Çünkü Rum kızı kerhaneye alışıktır.
Kerhane kelimesi Eplemeli'nin ağzında Hacı Abdullah'ın orospu sözüne hiç benzemiyordu.
Fevkalade tabii. Mesela taban aslarından bahseden bir kunduracı gibi zanaatkârcaydı. İstanbullu rahatçı sözüne devam etti.
İşte biliyorsunuz bu sefer ikisini de götürmüşler. Hacı burada perişan olmuş. Kahvesiz ölecek. Hem de hayırlı bir iş teklif ediyor. Azzet'i nikah kıyıp çıkaracakmış. Galiba başka çare de yokmuş.
Kerhane usullerini, belediye nizamlarını mahsustan bilmiyormuş gibi davranıyor, vaktiyle gençlik senelerinde uzun müddet içinde dolaştığı, bu her yerde biraz aşağı, biraz yukarı aynı olan bu duruma, Muhit'i hiç tanımamış olmakla bu biçare kadınlara karşı gizlice övünüyordu. Kendisini şu anda hiç beğenmeyerek öksürdü.
Azzet'i resmen alacak.
Münevver ilk defa söze karıştı. Sanki geldi geleli Azzet-i Hacı meselesini düşünmüş, nihayet kararını vermişti.
İyi ama Hacı perişansa, kahvesiz ölecekse, Allah Allah, Azzet'in bizde oturması daha iyi değil mi? Dışarıda para mı kesiyormuş bu karı?
Orasını bilmiyorum, yalnız Hacı'nın kanaatine göre Azzet dışarıda olsa beni beslerdi diyor.
Yanlış efendim, Azzet beslerdi, evet. Lakin yanında Rum kızı kıymet olacak. Kıymeti işletip besleyecek. Koca karı ne halt etsin canım?
Hayır, kıymetten acının galiba sıtkı sıyrılmış. Bana öyle geldi.
Kıymet de aynı fikirde. Sürünmekten kurtuldum diye seviniyor. Ama koca karı öyle değil.
Ayşe omuzlarını salladı.
Geleli 4 gün var, daha bir müşteri çekemedi. Bir ümidi bayramda kalmış. Eğer boşta kalan serhoş bir herif olursa ben de olsam ağlarım.
Töze'yi hain hain sordu.
Kıymet nasıl? Kıymet ne de olsa bacım, daha genç, vücudu gösterişli. O karıya ben şaşıyorum. Göğüsleri lastikten mi, hiç pörsümemiş.
Hacı Abdullah cigarasını sarmayı bitirmişti. Acele acele söze karıştı.
Sektir et, o da mı karı? Biz onun gençliğini biliriz. Mavzeri karnına da ya şuraya çıkıp iki dönemez. Oyunsuz kahpe makbul değildir. Kıymetin sakiliği de metelik etmez. Ayı gibi bir şey. Nezaketi yok. Kadehi döndürür ama işte öylesine. Lakin temiz karıdır. Malatya'nın bir baba yiğiti bunun yüzünden vuruldu. Kaltak bu çullu rezilinden usanmış besbelli. Oğlana gel beni götür demiş. Bir kere gitmişler, çullu evdeymiş, rakı içmeye geldik demişler, beraber oturmuşlar. Bir daha gitmişler, gene çullu evdeymiş, gene biz rakı içmeye geldik demişler. Artık bilmem birinci muhabbette mi, ikinci muhabbette mi bu çullu meseleyi çakmış. Ölen oğlan biraz kabadayıydı. Gözünü budaktan sakınmazdı. Demek ki çulluyu adam yerine koymamış. Serhoşluk arasında karıya laf mı dokundurdu, ters mi baktı, işaret mi verdi? Velhasıl çullu şüphelenmiş. Çullu kaçın kurası beyim? Sen onun şimdi ölü zamanını gördün, başlamış kollamaya. Bir gece oğlan iki arkadaşla bu kıymeti almaya gelmiş. Evin avlusunda birbirlerine kavuşmuşlar.
Çullu kavattır ama yürekli kavattır. Hazreti Ali gibi bir nara vurmuş, oğlanın arkadaşları savuşmuşlar. Çullu biçareyi su arkına devirdi. 5 yerinden vurulup öldürdü. 5 gün mezar gezdi. Şahitleri, karıyı korkuttu. Zaten kapı karının üzerinden kilitliymiş. Oğlanlar omuzlayıp kırmışlar. Hitamında ölenin arkadaşları bizi de mahpus ederler diye korkup Çullu'ya şahit oldular. Karı da beni cebri götürüyordu dedi. Çullu'nun hanesi basılmış oldu. 1 seneyle kurtuldu. İşte kıymet o domuzdur. Lakin Allah da ona belasını vermiş. Ağzı kokar. Sinsin yutmazsa, nane şekeri yemezse havardası yanına yaklaşamaz. Olmaya ki baskın sarhoşluğuna rastlaya. Mahalle komiseri ile arası iyi diyorlardı. Şimdi dostu komiser mi?
Komiseri görmedik. Kendi sözü, komiser dadanmış, ölüyormuş komiser. O zaten pis bir komiserdir. Bir istihbarat olup tekrar basılmamak için yolun iki başına bekçi koyup geliyormuş. Gece vakti.
Vay canına, memurun zamparası da demek şimdi böyle.
Böyle elbet. Bekar mahalle oğlanları karıyı gizlice zedelemesinler, fazla kullanmasınlar, vura vura asır gibi eskitmesinler diyerek.
Ulan Ayşe, laf yaparsın kaltak. Pekala, komiserin dostu kerhaneye nasıl düştü?
Mahalleli bir rakı meclisi icat etmiş, karıları bağlara çekmişler. El altından polis dairesine haber vermişler.
Töze'yi sordu. Kıymet hangi odada oturuyor?
Eski odasında, vaktiyle orada otururmuş. Ali'ye bir gün evvel boşaltmıştı.
Tahta bitli odada mı?
Evet. O karıda frengi mi vardır nedir? Tahta bitleri onu yemez. Şaşırıp siner, o saat ölür.
Bir şey hatırlayarak kahkahayla güldü.
Aklına geldi mi kız? Sana söylüyorum Münevver.
Neymiş?
Haydi kuzum, şu gözlüklüyü anlat. Anlat da Murat Bey gülsün.
Bütün karılar daha şimdiden gülmeye başlamışlardı. Münevver ciddiyetini bozmadan konuştu.
Bizim evde bir tahta kurulu oda var. Tahta biti dünyadan çekilse, zemherinin ortasında ortanın bitleri vıcır vıcır dolaşır. Gene bu Çullu'nun hacının kıymetiydi. Böyle bir daha kerhaneye düşmüştü. Yaz günü karıya bir müşteri geldi. Şişman, gözlüklü, bastonlu bir herif. Paralı bir adam. İçtiler, eğlendiler, yattılar. Gece vakti bir gürültü, bir kıyamet. Hep dışarı koştuk. Zampara kıyameti koparıyor. Ben ara bulayım diye yanlarına gittim. Herif don gömlek, hart hart kaşınıyor. Bir taraftan nefesi çıktığı kadar bağırmakta. Ver şuradan pantolonumu. Al. Ver şuradan ceketimi. Al. Şapkamı da ver. İşte. Ver şu bastonla gözlüğü. Buyurun. İşte ben gidiyorum. İşte 3 lira geceliğin orospu. Ben buraya namusumla rahat etmeye geldim. Tahta kurularını Allah sana bağışlasın. Beni yiyip tükettiler. Tahta bitlerine sahip olmayı bilmeyen karı orospuluk edemez. Çıktı gitti. Hala evde kızlar güler. Geçen akşam kıymete söyledim. Hiç unutmamış. Beni yemez dedi.
Herif haklı. Namusuyla rahat etmeye gelmiş. Ötekini de tahta kuruları yemiyormuş. Tamam. Töze'yi düşünceli düşünceli sordu.
Hazretin ağası ne istiyor? Söylemediniz ki.
Kadını muhafaza edeceksiniz. Aç kalmasın. Biz de onu oradan çıkarmaya çalışacağız.
Kıvırcık deminden beri yanındaki kısa boylu beyaz kadınla bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Gür kıvırcık saçlarını bir baş hareketiyle azametle arkasına atarak teklif etti.
İsterseniz Teğmen Sıtkı Bey'e söyleyeyim, elinden gelen yardımı esirgemez.
Bu kızın yüzü çok güzeldi, fakat Malatyalılar vücudunun esmerliğinden şikayet ediyorlardı. İstanbullu onun gözlerine baktı. Ah köpoğlusu diye düşündü. Böyle bakmanın manasını biliyordu. Kadının aşiftesi arkadaşının sevdiği erkeğe böyle biraz merakla ve çok çok da arzuyla bakar. Şu anda Teğmen Sıtkı uzun boylu yakışıklı bir jandarma zabiti, adam akıllı tehlikedeydi. Murat kadından yana talihli herifim diye gülümsedi.
Teşekkür ederim, bilmem ki söylemeye değer mi? Ben şöyle düşünüyorum, valiye bir istida vereceğim hacının ağzından. Hazreti nikahla alacağını, bu sebeple namusunun daha fazla payimal olmaması için kadının derhal oradan bırakılmasını isteyeceğiz. Acaba koyu verirler mi?
Töze başını salladı. Zannetmem, nikah muamelesi tamamlanmadan bırakmazlar. Hem siz böyle işlere karışmayın, hacı Hazreti almaz.
Yemin ediyor.
İşte yemin ettiğinden belli. Kavat kısmının yemini bol olur.
Artık orasını bilmem. Biz iyilik edeceğiz. Daha doğrusu iyilik etmeye çalışacağız. Siz de Ayşe Hanım lütfen o biçareye yardım ediniz. Size hizmet göremez mi?
Zaten hepimize yardım ediyor. Dün sizin çamaşırlarınızı ona yıkattık.
Teşekkür ederim. Bir de buraya gelmesine polis mi, bekçi mi, oraya her kim karışıyorsa müsaade etmiyormuş. Söyleyin de hiç olmasa 10 dakika izin versinler, gelip hacıyı görsün.
Kolay, bekçi Hüseyin'e söylerim. Bugün gelsin mi?
Gelsin ya, ziyaret günü. Burnunu karıştırmaya başlayan Hacı Abdullah gözüyle işaret etti. Değil mi hacı?
Gelsin elbette. Hacıya biraz da kahve getirsin, sevaptır.
Alay etme, ihtiyarlara acımak lazım.
Bırak beyim, acınacak bir herif değildir.
Hem azzeti dünyada almaz, kaçıncı laf bu? Onun akrabaları var, müsaade etmezler, görürsün.
Böyle işe akraba karışmaz.
Böyle işe akraba karışmaz ama senin sahiden gönlün varsa karışmaz.
Şimdi hacının gönlü yok mu?
Şimdi hacının kahveden başka hiçbir şeyde gönlü yok.
Kızlar kalktılar, sırayla Murat'ın ve Hacı Abdullah'ın elini sıktılar. Onlar gittikten sonra başgardiyan içeri girdi, Töze'ye sordu.
Söyledin mi? Daha söylemedim. Baksanıza Murat Bey.
Buyurun.
Ayşe Ana'nın yerine tabii bir gardiyan alınacak. Bu sabah kızı geldi. Bana da, baş efendiye de yalvardı. Siz müdüre söyleyeceksiniz, bir de istida yazacaksınız. Adı Şefika, iyi bir kadın.
Hacı Abdullah telaşlandı.
Kim iyi bir karı, Şefika mı? Sen deli misin yahu? Dünyada ondan edepsizi yoktur. Bak baş efendi keyfine, Şefika buraya gelirse senin iflahını keser.
Baş efendi bütün uzun boylular gibi küçük sıkıntılara hiç aldırmayan, sinirlenmesi hemen hemen imkansız bir adamdı. Yakından iyi görmeyen küçük gözlerini kısarak gülümsedi.
O kadar yalvardı ki ayaklarımıza kapandı. Murat Bey seni de tanıyormuş. Burayı anasının yanına geldikçe görürmüş. Sen hatırladın mı?
Hayır, farkında değilim. Pek mi genç?
Genç değil. 6 çocuk anası. Boyuyla beraber oğlu var. Kendisi 35 yaşındayım diyor ama sen korkma, yukarı çık. 40 de.
Kocası razı mıymış?
Kocasını mutlaka tanırsın. O da adliyeci sayılır. Adı Yaman'da cezaevi memuruydu. Bir mahpus kaçırdı da açığa çıkardılar. 3 aya mahkum ettiler. Mübaşirlikte, kolculukta bulunmuş. Şimdi inhisarda çalışıyor. 6 ay evvel burada yatmış.
Murat Hacı Abdullah'a baktı. Hacı başını kaldırdı.
Sen fark etmedin beyim. Alt koğuşta yattı. Ayşe karıya kendini bir güzel besletti. Sarı yağız bir herif.
Aklıma gelmiyor. Demek karısının burada gardiyanlık etmesine razı.
Söylediğin lafa bak. Şefik ona bir şey sormaz ki. İyi ki ben cezayı bitirdim beyim.
Neden?
O karıyla geçinemezdik. Bir kere kapıya geldi. Şakadan bir laf söyledim. Az kalsın beni paralayacaktı. Sonunda müddeyi umumiye şikayet etmiş. 1 ay beni buralara çıkarmadılar. Yumuşak dikendir orospu. Edepsizdir. Edepsizlik de bu Töze'yi suya götürür de susuz getirir.
Töze'yi öfkelenmiş gibi yaptı. Ben edepsiz miyim? Edepsizin lafına bak.
Kızma Töze, şaka yaptım.
Ben şaka istemiyorum. Karı akşam üzeri gelecek. Siz bir istida yazı verin Murat Bey.
Olur, yazarım.
Müdür Bey'le de görüşün, kabul etsin. 6 çocukla aç yatıyoruz diye ağladı zavallı.
Merak etmeyin.
Bakışlarıyla sanki kucaklaştılar. 15. ayrımın sonu. Sayfa 197.